Şiirin sınırları.
Merhaba sevgili dinleyenler. Şiirin sınırları birlikteliğimiz başlıyor.
Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Osman Orkunkara. Yaklaşık 25 dakika boyunca sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Sürekli konuğumuz, danışmanımız, şair ve eleştirmen Sayın Hayri Ünal stüdyomuzda. Hayri Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhabalar efendim. Evet, Şiirin Sınırları programında bugün günümüzü, çağdaş şiiri kaynakları açısından konuşmak istiyoruz sizinle. Türkçemiz hem Batı dillerinden hem de Doğu dillerinden yoğun etkilenmiş bir dil. Şiirimiz ise her zaman dilimizi genişleten, dili en zengin şekline kavuşturan bir sanat olarak da malzemeyi yoğuruyor. Programın hemen başında soralım size. Dil nelerden etkileniyorsa, şiir de onlardan etkileniyor diyebilir miyiz?
Elbette bunu deriz. Öncelikle tüm dünyada yaygın kültürlerin dillerinden dilimiz etkilenirken şiirimiz de bundan payını alır.
Peki bugünkü şiirimizin kaynakları nelerdir?
Günümüzde şiirin beslenme kaynaklarını 9-10 maddede tasnif edebiliriz. Akımlar, siyaset, bireysel büyük şairler şeklinde bu liste uzar gider.
Geçtiğimiz haftalarda sizinle kanon konuşulurken ikinci yeni bahsinde kalmıştınız. İkinci yeni bu kaynaklar arasında sayılabilir o halde değil mi efendim?
Tabii evet, günümüze en yakın grup hareketi olduğu için ikinci yeni önemli kaynaklardan biridir. 1950'li yılların en önemli şiir olayıdır ikinci yeni. 1950'de Türkiye çok partili döneme geçer ve ikinci yeni de bunun tesirinde bu ortamda yazılan bir şiirdir. Alabildiğine çağrışımsal, anlatım olanaklarının dili iyice zorladığı, belli bir manifestodan doğmayan bir şiirdir ikinci yeni şiiri. Kentli bir şiirdir. Modern Türk şiirini o dönemde en ileri noktaya taşır. Yoğun imge düzeni ve bireysel sorunları işlemeleri nedeniyle toplumdan uzak ve biçimci olmakla da suçlanır ikinci yeni şairleri. Ancak benim kanımca bu akım Turgut Uyar'dan, Cemal Süreya'dan başlayarak en genç şairlerinden Zarifoğlu'na varana dek toplumsal olanın tam ortasındadır. Ancak bilinen terimleşmiş toplumcu gerçekçi anlamıyla değil de bireyin açlığını, çıkmazlarını, insanın sınırlarını son kertesine kadar dile getirmekle toplumsalın ortasındadır. Fakat insan hakları ve demokrasi söylemlerinin yaygınlaştığı o yıllarda ikinci yeni şiirin bireyciliği hiç de anlaşılmaz değildir. Üstelik bugünden bakıldığında artık bireysel, bireyci veya toplumsal, toplumcu terimlerinin ikinci yeniyi açıklamaktan son derece uzak oldukları görülmelidir.
Peki şiir ortamının bir tür laboratuvar gibi çalıştığı düşünülebilir mi? Hani çünkü kesinlikler yok şiirde. Bileşenler hep değişiyor. Ne dersiniz bu konuda?
Evet tabii çok doğru. Bu aslında 180 yıldır böyle. Yani Türkiye ortamı, genel olarak Türk edebiyatı ortamı siyasetin çok etkisinde olduğu için 180 yıldır bir laboratuvar ortamında yaşıyor gibiyiz. Bu günümüz şiiri de özellikle 80'lerden beri bu laboratuvar ortamını bizzat ben kendi kişisel deneyimimden de biliyorum. Bu kaynaklardan ikincisini de böylece açmış olduk. Aslında 80'li yıllardan bugüne şiir bir tür kaçış mecrası da olmuştur. Yani birey sıkıntılardan kaçmak için şiiri kullanmıştır. Kullanmak burada olumsuz bir anlam yüklemiyorum buna. Fakat dilde olabilecek en saçma, en zırva bir araya gelişlere de tanık olunmuştur. Daha sonra 90'lı yılların başında daha organik bir şiir anlayışı getiriliyor. İslamcı kanadın da katkısıyla şiirde yüksek ses, epik bir genişleme, uzun şiire açılma gözlemleniyor. 2000'lerden sonra deneysellik gözlemleniyor. Tüm bunlara ikinci yeni akımı yataklık ediyor tabii. Evet. Bu anlamda güncellenerek de etkisini sürdürüyor. Bugünün şiirinde bu anlamda bir belirleyici etkisi de var ikinci yeninin. 80 sonrasıyla birlikte bugüne tesir eden bir akım olarak gözlemliyoruz.
Aslında çok önemliydi az önce bahsettiğiniz, konuştuğunuz şeyler. Tekrar edelim mi? Hani 80'den sonra bir kaçıştı şiir dediniz. Sonra dönemlerine, zamanlarına ayırdınız. 90'dan sonrası, 2000'den sonrası deneysellik diye söylemişsiniz. Tekrar edelim mi?
Yani orada yeterince anlaşılmadığını düşünerek mi açalım? Hı hı. Şöyle bir şey var. Yani kaçış derken siyasetin ve Türkiye'de işte darbe dönemi 1980'de darbesinden sonra ifade ile ilgili bir takım şairlerde tereddütlerin oluştuğunu görüyoruz. Evet. Şairler artık taleplerini ve isteklerini daha yüksek sesle dile getirmek yerine mırıldanarak söylemeyi tercih ediyorlar. Bu da şiiri otomatik olarak etkiliyor. Yani şiir artık daha talepkar bir şiir değil de daha yavaş sesle söylenen, daha bastırılmış olan, hatta sonra o dönemlerde arabesk yasak mesela. Orhan Gencebay'ın, yanılmıyorsam, Ben de isterim parçası, daha sonra bunlar böyle baş vermeye başlıyor. Evet. Yani insanlar taleplerini daha sonra ifade etmeye başlıyorlar. 90'lı yıllardan sonra gelen kuşak, yani 97'de ben şiire başladım mesela. 97'de başladığımda artık o ses kırılmaya başlamıştı yavaş yavaş ve taleplerini daha hızlı, daha yüksek sesle ifade etmeye başlamıştı şairler. 2000'lerden sonra da deneysel bir ortam var. Yani daha avantgard, şiirle ilişkili daha farklı uçlara gidilebileceği, yani babadan öğrendiğimiz, dededen öğrendiğimiz şeyleri değil de yepyeni şeylerin yapılabileceğine dair ortamın daha rahat konuşuldu. Yani postmodernizmin de etkisiyle daha rahat işler yapılabileceğine dair kapıların artık daha açık olduğunu gözlemliyoruz.
...1960'ta 27 Mayıs darbesinden sonra İkinci Yeni sert eleştiriler almaya başladı. Daha sonra 1960'lı yıllar boyunca şairler eser vermeyi yoğun biçimde sürdürürken kendilerine özgü üsluplarını da oturtmuş oldular. Size göre sormak istiyoruz, 1960'ı izleyen yılların özelliği neydi? Bugüne nasıl kaynaklık eder örneğin o yıllar?
Tabii şöyle bir şey var. Aslında önce bugüne yakın olan tarihi konu ikinci yeniyi söyledik. Sonra 80 sonrasını söyledik. Bir de o arada bir geçiş dönemi olarak 60'lı yıllar da önemli. O yıllarda dünyanın her tarafında gençlik hareketleri var. Vietnam Savaşı, siyahi özgürlük hareketi, Amerika'daki gençlik hareketleniyor. Ve tüm Avrupa'da 68 kuşağını hazırlayan koşullar olgunlaşıyor. 1963'te Nazım Hikmet ölür. Kitabı Türkiye'de ancak 1965'te yayımlanabiliyor. 60'ların sonlarında edebiyat ortamında çevirilerin de yaygınlaşmasıyla birlikte sanatçının işlevi, konumu, sanat ve politika ilişkileri artık daha açık bir şekilde tartışılmaya başlanıyor. İşte bu ortamda ikinci yeni hala etkin. Garip şiirinin, yani birinci yeninin etkileri devam ediyor. Nazım Hikmet'in yeniden gündeme gelişi, Ahmet Arif'in de ortaya çıkıp legalleşmesini kolaylaştırıyor. Hasretinden Prangalar Eskittim adlı tek şiir kitabının etkileri bugün dahi, o günden bugüne devam etmekte. Bu dönemde ikinci yeniden daha sonra daha etkili bir kuşak, bir tepki ve misyon şiir olarak çıkıyor. İsmet Özel adlı şair de bu dönemde en iyi ve tipik bir temsilci olarak ortaya çıkıyor. İsmet Özel'e göre modernist Türk şairleri dünya içinde bulunuşun bilincini geliştirmişlerdir ve olağan olanın hafife alınmayacağını, alınamayacağını vurgularlar.
Peki imgecilik yaygınlaşırken lirizmde bir olgu olarak tabii ki ortada. Hem yozlaşmış bir lirizm var hem de yozlaşmış bir lirizm düşmanlığı aynı zamanda. Bu ikili olgu nasıl etkiliyor günümüzü?
Şimdi İsmet Özel'den bahsettik ya, o modernist Türk şairlerinden bahsediyor ve modernist terimini özellikle kullanıyor. Siz de imgecilikten bahsedince şöyle, imgecilik bir taraftan yaygınlaşırken aslında lirizm de devam ediyor. Bir yandan da yozlaşmış bir lirizm var dedik, değil mi? Lirik şiire bir yandan da 90'lardan sonra özellikle lirizme karşı ezbere bir tepki de doğuyor. Çünkü lirizm de yozlaşmış olduğu için böyle bir tepki duyuluyor. 1980'lerin özelliklerine bakmamız gerekiyor orada. Ne oldu? Yani orada tarihsel bir geçiş var. Orada ne oldu ki böyle bir şey doğdu? Yani her 10 yılda bir takım şeyler değişiyor Türkiye'de. O eğilimler her değişmesinde şiiri de etkiliyor. Her toplumsal değişiklik şiire de bir etki olarak yansıyor. Ne oluyor? İşte şair 1980'lerden sonra ben şiirde eğer yüksek sesle taleplerimi dile getiremiyorsam ne yapabilirim diye baktığında kaçacağı ilk yer geçmiş. geçmişe dönüyor. Geçmiş, birden koptuğu bir geçmiş var aslında ve orada kendisinden koptuğu o geçmiş bir malzeme olarak görmeye başlıyor. Dolayısıyla 1980'li şairlerin ısrarlı gelenek vurguları, hatta geçen hafta da mesela konuştuğumuz bir şair vardı, İlhami Çiçek. İlhami Çiçek'ten bahsettik gelenek bağlamında da. O kuşağın da bir takıntısıdır gelenek. Geleneği yeniden değerlendirme çabası şairlerde bir arka plan olarak durmaktadır. Hep bir tür baba gibi, bir baba figürü gibi bekler orada. Şimdi 1960 sonrasında dünyadaki teknolojik gelişmeler, postmodernizmin Türkiye'de gecikmeli de olsa konuşulmaya başlanması, Türkiye'de Roland Barthes'in, Kristeva'nın, Jacobson'un, Prag Okulu'nun, Frankfurt Okulu'nun izlenmesi bir zemin oluşturuyor. 1980'lerde işte bu zemin üzerine kuruluyor. Bu zemin artı dediğimiz gibi darbenin getirdiği baskı. Yani hem bir bilgi birikimi var, entelektüel bir zemin var, tercümeler var, birçok iş yapılıyor. Hem de bir taraftan şairin konuşmaya korktuğu bir ortam, bir zemin var. Şöyle söyleyeyim, bu ortamın sonuçlarından biri sözün çoğaltılması, itirafçı ve ifşa edici bir mantığın yedeğinde sözcüye duyulan güvenin aşırıya vardırılması olur. Şu halde her şeyin adı konmalıdır. Dolayısıyla şiir politikadan arınabileceği oranda arınır. 1987'de Özal'la başlayan yıllarda özellikle artık pop kültürün, pop tarih anlayışının yavaş yavaş yerleştiğini göreceğiz. Arabesk toplumun önemli bir kesiminin dili haline gelir. Bu yıllarda yazılan şiir de böylece iki özelliğini ortaya çıkarmış, belirginleştirmiş olur. Birincisi apolitik bir söylem. İkincisi de geleneği sahiplenmek.
Bir zamanlar benim sevgilimdin. Yanımdayken bile hasretindin. Şimdi başka bir aşk buldum. Mutluluk senin olsun. Dertler benim, çile benim, hayat sevdim senin olsun. Ben daha neye çile, dertlere yolcuyum. Ben alnına dert yazılan kader mahkumuyum. Fark etmez yaşamak, sen mesut ol yeter. Dertler bana gönül vermiş, ben aşk sarhoşuyum. Dilerim her arzum gerçek olsun. Hayat bu şansın hep açık olsun. Hatıralar hasret benim. Ömrüm senin, senin olsun. Dertler benim, çile benim. Hayat senin, senin olsun.
Lirik şiirden bahsettiniz az önce, lirizmden bahsettik biraz da. Biraz açalım mı? Sevgili dinleyicilerimize özelliklerinden biraz bahsedelim mi? Konudan çok fazla dışarıya çıkmadan.
Evet evet, konudan çok çıkmıyorum çünkü zihnimde şöyle bir plan var. Lirizmi acaba ayrıca bir konuşsak mı diye bugün
onu
öyle bir
yaparız,
zihnim canlandı. Yani türler konu üzerinden konuşalım diye düşünüyorum. Lirizmin yozlaşmasından bahsetmiş olduk ama lirizmden bahsetmeden bunu yapmış olduk. Lirizm aslında şiirin neredeyse tanımı olabilecek. Geçmişte en eski şiire baktığımız zaman bile iki şey görüyoruz. Ya destansıdır bir şiir ya liriktir. Lir bir Yunan çalgısı. müzikal olan şey aslında, lirik
ezgisel,
olan. Ezgisel olan.
Biraz daha duygusal.
Coşkusal. Duygusaldan öte duygusal başka bir çağrışımı var. Fakat kişinin duygularını daha
duygu
coşkulu bir şekilde, duygu yoğunluğunu coşkulu bir şekilde dışarı vurması lirik olan şeyi tanımlayabilir.
Evet.
Tabii tek tanımı bu olmasa da.
Dönemlerin birbirine karşıtlık üzerine kurulu olduğu biliniyor. Bahsettiğiniz atmosfere bir tepki sayılmaz mı günümüz şiiri? Yani bu bağlamda günümüzün nasıl kurgulandığına dair ipuçları elde edebiliriz, değil mi efendim?
Tabii çok doğru. Günümüzün hemen öncesi, bugün artık 50'li yaşlarını geçmiş şiir kuşağıdır. Bir kısmı vefat etti. Yaşayanlardan birkaçını da anmak isterim ki konu somutlaşsın. Hüseyin Atlansoy, Haydar Ergülen, Akif Kurtuluş gibi belli başlı temsilcileri var. Bu şairlerin, o şairleri hazırlayan dönemi bahsetmiş olduk. Aslında o dönemden bahsetmiş olduk. Bugüne de etki ettiği için orada bir geçiş gibi 80 kuşağı şairleri. Dolayısıyla bu sebeple bahsediyoruz ama onların yapıp etmeleri de bugünkü, yani bir nevi şöyle bir şey oldu aslında Osman Bey. Üzerine şöyle olur genelde, şiir kuşakları arasında da böyle olur. Bir kuşak görevini yerine getirmezse aslında o otomatik olarak devreder gibi. Biraz da bu sebeple bu kuşağı işliyoruz. Bu kuşağın üstüne düşen görevler gerek siyasal durumların etkisiyle sekteye uğradığı için otomatik olarak bir sonraki kuşağa devredildi ve biz birdenbire kendimizi bu sorgun içinde bulduk. Yani, dolayısıyla niye onlar işlerini yapmadılar gibi bir şeyle de bakıyoruz bugün. 80 kuşağı şairleri neyi iyi yapmadılar? Aslında biraz bunu belki sorgulayabiliriz. Şiire şiir dışında bir ödev yüklemediler. Bu açıdan belki uzlaşabiliriz. Ama böylece şiir kendi amacı kendine dönen, kendi içine dönen içrek bir yapıya, bunun sonucu olarak da kulaktan çok göze seslenen sessiz bir yapıya kavuştu. Şiir artık az önce de konuştuğumuz gibi mırıldanan bir şeye dönüştü. Evet. Bugün artık görsel şiir dediğimiz bir şiir türü de var. Şiir göze hitap ediyor fakat büyük çoğunlukta yüksek sesli intikamcı bir şiir de yazılıyor. İntikamcı derken hani daha sert, daha tepkisel. Tepkiye giren, kendisine yapılanı affetmeyen bir şiir diyebiliriz. 80 kuşağı tekrar oraya dönüyoruz. Her seferinde ikinci yeniyle barışık bir ilişki geliştirir. İkinci yeninin kendini arama dönemi sayabileceğimiz ilk dönemine daha yakınlar. Ne var ki ikinci yeninin söyleme gücünü ileri taşıyamazlar. Ancak bu dönemde şiirin en küçük birimine değin biçimsel oynamalarla ve deformasyon temrinleriyle somut şiir örnekleri verilir. 80 kuşağıyla devam edelim. Büyük öteki tarafından ezilmenin etkisiyle sağ ve sol ilk defa bu kadar iç içe olur. Yani beraber işler yaparlar. İki kesimde kendi inançları doğrultusunda verilerle donatsa bile şiirlerini, şiirin genel karakterisine dönüşmez. 80 kuşağı şairleri sisteme karşı görünseler de sistemle ilişkisizdirler. Bugün ise sisteme karşı koyacak bir genç nesil bilinci zaten yok. Sanal olarak teslim olmuş durumda. 80'liler varoluşu şiir aracılığıyla sorgularlar. Bu sorgulamanın onları taşıdığı bir yer varsa bile bunun sonucunu okurla paylaşmazlar. Bugün yazılan şiirde varoluş bir problem olarak görünmüyor. Ayakta kalma çabasının öne alındığı görünüyor. Bugün yazılan şiirlerde tuhaf şekilde imgeciler tabir caizse piyasa yapabiliyorlar. İmgeler bazen aşırı soyut, sessiz bir dışa vurum niteliğine bağlı olarak lirik şiirin bazı sorunları bu şiirde de görülür. Nedir bunlar? Renklerin gücüne aşırı bel bağlamak. Mesela Gottfried Benn diye bir yabancı teorisyen var. Renkler şairlerin işi değil, göz doktorlarının işidir renklerle ilgilenmek diyerek bu durumu da kınar. Sözcük bir birimli bir yapıya aşırı güvenmek. Amaçsız düz değişmelerin şiirde yer alışı, muhatapsızlığa varan bir mırıldanma tonu. Bunlar bugün de 80'lerde olduğu kadar geçerlidir şiirde ve biz bunları, ya da ben bunları onaylamıyorum.
Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ve Ece Ayhan gibi şahsiliği çok belirgin şairlerin hem kişisel tavırlarından hem de şiirinden etkiler de yok mu günümüzde, ne dersiniz?
En doğru etkilenme biçimi burada gözlemliyoruz. en doğru, en iyi etkilenme şekli bireysel şairlerden. Yani bir akımdan, bir politik durumdan etkilenmektense bir şairin bir şiiri neredeyse okuyarak büyümüş olması bile çok pozitif bir durumdur. Fakat bu tabii kanonik yapılaşmayla ilgili. Geçen haftalarda biz bunu detaylı olarak konuşmuştuk da kanonik bir liste, önümüzde bir liste var. Toplumda kabul gördüğü ve toplumda meşruiyet kazandığı oranda bir şairin etkisini ancak siz daha genç şairler üzerinde görebilirsiniz. Bugün birçok şairin verdiği savaşı, cehdi, o çabayı verme cesareti sergilemiyor. Müstakil bir şey olarak tabii şimdi şunları tek tek konuşmak gerekebilir. Bunları daha sonraki programlarda da konuşabiliriz. Örneğin Sezai Karakoç'un metafiziği yeryüzüne indiren bir şair oluşu, işte Cahit Zarifoğlu'nun teknik becerileri, hünerleri, marifetleri, bu tür marifetlerin başka şairleri etkilemesi, işte ikinci yeni şairlerinden Ece Ayhan'ın ayrıksı üslubu, bunların her biri bugünkü şiiri etkileyen özel yetenekler olarak tarihte yerini almış durumda.
Evet efendim. Peki. Süremizin de sonlarına doğru yaklaştığımız şu dakikalarda, bugün yine güzel bir program oldu. Çok güzel bilgiler aldık sizlerden. Fakat son olarak toparlamak ister misiniz ya da eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bugünkü programımızın konusuyla ilgili?
Esasen şiirin kaynaklarını konuşurken birden fazla kaynağı olmadığını zaten biliyoruz, konuşuyoruz da biz maddeler halinde konuşmaya çalışırken kolaylaştırmaya çalıştığımız için bunları böyle tasnif ediyoruz. Ama aslında hayatla ilgili her alan şiirin bir kaynağı. O anlamda oturup internette gezinmek, surf yapmak veya işte bir hayvancılık yapmak, söz gelişi, toprakla ilgilenmek gibi her şey o anlamda bugünün kaynakları arasında sayılmalı. Yani biz sadece kolaylaştırmak açısından kendi tarihi içinde, kendi türün kendi tarihi içinde bir yolculuk yapmak için bu programı yaptık. Hı hı. Fakat sayısız kaynak var bu konuda. Mesela 3 şairin adını andık diyelim ki, ama işte en az 20 şairden çok yoğun olarak etkileniyoruz şairler olarak. Ya da işte bir dönemden bahsettik. İkinci yeni dedik, garip dedik, 80 kuşağı dedik, 60 kuşağı dedik, ama o aralarda her zaman bireysel yetenekler var. Bir takım kuşaklara girmemiş, bir takım grupların içine dahil olmamış, Asaf Halet Çelebi gibi herhangi bir tarafa meyletmemiş ama bireysel macerasını devam ettiren, yeteneğini kendi çerçevesi içinde kalarak sürdüren şairler var. Bunlar da çok önemli kaynaklar. Bunların her birinin ayrı ayrı tek tek incelenmesi lazım. Bu da zaten şiir tarihinin işine giriyor. Yani bir radyo programında o kadar kısıtlı bir süre içinde konuşabileceğimiz bir şey değil elbette, ama biz en azından çağrışım yapıp anımsatmak istedik bunları.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sohbetinizden dolayı. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak ümidiyle diyelim mi?
Diyelim. Teşekkür ederim.
Peki. Değerli dinleyenlerimiz, Şiirin Sınırları programımız burada sona eriyor. Programı sizler için Nilgün Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Aslı Yıkılmaz'dı. Mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Şair ve eleştirmen programımızın danışmanı, sürekli konuğumuz Sayın Hayriye Ünal'dı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki program tekrar birlikte olmak ümidiyle. Şiirin Sınırları burada sona eriyor. Hoşçakalın.
Şiirin Sınırları.